Ayrım 8. Bölüm 5. İletişim, örgütlenme, savunuculuk. Ezgi Sarıtaş. 1. İletişim. 1-1. Engelli kadınlarla iletişim. Birçoğumuz için engelli bireylerle iletişime geçmek yeni bir deneyim olabilir ve bu nedenle zorlandığımızı hissedebiliriz. İletişim, engelli bireylerin gündelik hayatına ayrımcılığı en somut biçimde yaşadıkları alanlardan birisidir. Engelliye karşı ön yargılar, engelli bireylere karşı duyulan koruma, acıma hisleri, engellilik konusundaki yanlış inanışlar ya da engelli bireylerle fazla bir araya gelinmediğinden ne yapılacağının bilinmemesi, gündelik hayat pratiklerini ayrımcı tutum ve davranışlar olarak yansıyabilir. Bu davranışlar ise engelli bireylerin, özellikle de bu tutum ve davranışlarda daha sık karşılaşılan engelli kadınların topluma katılmasının önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Sık sık bu tip davranışlarla karşılaşan engelli kadınlar çevrelerinden giderek yabancılaşır, kendilerini sosyal hayatın bir parçası olarak hissetmekte zorlanırlar. Engelli bireylere karşı bu tip tutumların sona erdirilmesi için öncelikle engelliliğe dayalı ayrımcılığın ve ön yargıların sonlanması, engelliliği, sakatlığı değil, ortadan kaldıracak biçimde yapısal önlemlerin alınması ile toplumsal hayatta eşit katılımın sağlanması gerekmektedir. Tüm bunlar sağlanana kadar ise toplumsal hayatta kendimizden ve çevremizden başlayarak bir dönüşüm yaratmaya başlayabiliriz. Hem bireysel hem de kadın örgütleri olarak ayrımcılığı ve ön yargıları yeniden üreten engelli bireyleri, özellikle de kadınları güçsüzleştiren davranış ve uygulamalarımızı sorgulayıp dönüştürebiliriz. Engelli bireylerin engelsiz bireylerle eşit haklara fakat farklı ihtiyaçlara sahip bireyler olduğunu kabul edip iletişim kurarken bazı kilit noktaları aklımızdan çıkarmayarak bu tip davranışların ötesine geçebiliriz. Aşağıda hem tüm engel gruplarıyla hem de bir engel grubuyla iletişimde yol gösterici olabilecek bazı temel ilkeler özetledik. Fakat unutmayalım ki her engelli kadın hepimiz gibi kendine özgü bir bireydir ve kendine özgü ihtiyaçları vardır. İletişim kurarken bunu aklından çıkarmamalı, aşırı genellemelerden kaçınmalıyız. Aşağıdaki ilkeler kendine özgü durum ve koşullarda uygulanabilmek üzere sadece yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Bu ilkelerin çoğu kadın erkek tüm engelliler için geçerlidir. Fakat bu el kitabında engelli kadınların sorunlar üzerinde durduğumuzdan ilkeleri engelli kadınlar özelinde kaleme aldık. Tüm engel gruplarından kadınlarla iletişim kurarken dinleyelim. Herkeste olduğu gibi engelli kadınlarla iletişimde de etkin dinleme karşınızdakine kendini önemli hissettirecek, kendisini ifade etmesini kolaylaştıracaktır. Engelli kadınlara her bireyin hak ettiği saygıyı ve ilgiyi gösterelim. Karşımızdaki her şeyden önce bir birey, bunu unutmayalım. Kişileri engelleriyle değil, birey olma özellikleriyle değerlendirelim. Bireyi ve kişiyi önceleyen bir yaklaşım, kullanılan dildeki ve tutumdaki duyarlılığı beraberinde getirecektir. Genellemelerden kaçınalım. Engelli kadınların her birinin birbirinden farklı kişilikleri, ihtiyaçları, sorunları olan birer birey olduklarını unutmayalım. Engellilik utanılacak bir şey değildir. Soru sormaktan çekinmeyelim. Unutmayalım ki utanarak, sormaktan kaçınarak hem kendimizi hem de karşımızdakini daha zor durumda bırakabiliriz. Engelli kadınların neye ihtiyaçları olduğunu öğrenelim. Asla engelli bir kadın adına karar vermeyelim ve istekleri dışında onlarla ilgili harekete geçmeyelim. Her engelli kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşünmeyelim. Yardım etmek amacıyla yapılan bazı iyi niyetli hareketlerin rencide edici olabileceğini unutmayalım. Gündelik hayatta karşılaştığımız durumlarda öncelikle yardıma ihtiyacınız var mı veya yardım edebileceğim bir şey var mı sorularını sorarak hem karşımızdakinin ihtiyacını öğrenebilir hem de ilgisiz davranmamış oluruz. Engelli kadınlarla iletişim hayatımızın doğal bir parçası olduğunu unutmayalım ve bunun gerektirdiği gibi doğal davranalım. Zorlama davranışlar, aşırı kibarlık, aşırı sevecenlik de görmezden gelmek ya da aşağılamak kadar incitici olabilir. Her zaman iletişim kurduğumuz kişiyle ona yönelerek konuşalım. Yanlarında refakatçileri ya da işaret dili tercümanları olsa da engelli kadının kendisine yönelerek iletişim kuralım. Eğer nasıl iletişim kuracağımız konusunda emin değilsek, engelli kadınlara tercih ettikleri bir iletişim kurma yöntemi olup olmadığını soralım ve bu yöntemlerle iletişim kuralım. Farklı engelli grubundan kadınların ihtiyaçlarının farkına varalım ve buna uygun davranalım. Görme engelli kadınlarla iletişime geçerken, yaklaşırken veya kapalı bir mekana girerken, uzaklaşırken ve mekandan ayrılırken bunu sesli olarak bildirelim. Kendimizi ismimizle tanıtalım. Eğer işitme engeli yoksa görme engelli kadınlar bizi rahatça duyabilirler. Normal bir tonla sesimizi yükseltmeden konuşalım. Gerektiğinde fiziksel ortamla ilgili tanımlayıcı olabiliriz. Yolda gördüğümüz her görme engelli kadına refakat etmeye çalışmayalım. Birçok engelli kadın beyaz baston kullanarak rahatlıkla yolu bulabilmektedir. Refakat ettiğimiz engelli bir kadının koluna girmeyelim. Müsaade edelim, o bizim kolumuza girsin. Yürürken karşımıza çıkan engellerin hepsiyle ilgili sesli uyarıda bulunmamıza gerek yok. Bir adım önde yürüyüp refakat ettiğimiz engelli kadının bu engelleri hissetmesini sağlayabiliriz. Örneğin basamaklara geldiğimizde basamaklar var demek yerine hafifçe yavaşlayıp basamakları çıkmaya başlayabiliriz. Şurada, burada gibi gösterme imi içeren ifadeler kullanmak yerine mümkün oldukça açık tariflerle kişi ve nesnenin yerlerini tarif edelim. Görme engelli bir kadınla konuşurken ona doğru yönelerek konuşalım. Kalabalık bir grup içerisindeyken bir kişiye yönelik konuşuyorsak bunu sesli olarak bildirelim. Fiziksel bir ortamda yazılı belgeleri paylaşırken bu belgeleri duyulacak biçimde okuyalım. Tercihan bu tip belgeleri görme engelli kadınların ihtiyaç duydukları biçimde ihtiyaca göre büyük fontta veya kabartma alfabesiyle sesli olarak veya bilgisayar programlarını kullanan kadınlar için elektronik formatta paylaşalım. Oturmak için yönlendirmeye ihtiyacı olan görme engelli bir kadının hafifçe eliyle sandalyeye veya koltuğun arkasına dokunması için yardımcı olabiliriz. İşitme engelli kadınlarla iletişime geçerken imkanınız varsa işaret dili öğrenelim. Çevremizdekileri işaret dilini öğrenmek için cesaretlendirelim. İşitme engelli bireyin hangi yolla iletişimi tercih ettiğini öğrenelim. İşaret dili kullanarak mı, dudak okuyarak mı, yoksa yazdıklarımızı okuyarak mı? Buna göre iletişim biçimimizi belirleyelim. İletişime geçmek istediğimiz kişinin eğer görme engeli yoksa öncelikle görebileceği biçimde dikkatini çekelim. Eğer görme engeli varsa veya yüzü bize dönük değilse hafifçe omzuna dokunarak dikkatini çekebiliriz. Eğer işitme engelli kadın yüksek sesle konuşmamızı istemişse normal bir ses tonuyla konuşalım. Eğer karşımızdaki bizi anlamadığını belirtiyorsa cümlemizi tekrarlayalım. Eğer yine de anlamıyorsa farklı biçimde kendimizi ifade edelim. Dudak okuyan bir işitme engelliyle konuşurken yüzümüzü işitme engelli kadına dönerek mümkün olduğunca net ve kelimeleri yuvarlamadan konuşalım. Ağzımızı elimizle örtmeden konuşalım. Sigara içerek, sakız çiğneyerek ya da ağzımız doluyken konuşmanın karşımızdakinin dudaklarımızı okumasını zorlaştırdığını unutmayalım. İşaret dili tercümanı eşliğinde iletişim kuruyorsak tercümana yönelerek değil, iletişim kurduğumuz kişiye yönelerek konuşalım. Konuşma engelli kadınlarla iletişime geçerken tüm konuşma engeller işitme engelli değildir. Bu ön kabulle hareket etmeyelim ve kişinin engelini öğrenelim. Karşımızdakinin söylediklerini anlamadıysak anlamış gibi davranmayalım ve tekrar etmesini isteyelim. Karşımızdakinin cümlelerini veya kelimelerini tanımlamayalım, sabırlı olalım ve kendi cümlelerini kendisinin tamamlamasına müsaade edelim. Eğer gürültülü bir ortamdaysak veya ve anlatılanları duymaktan zorlanıyorsanız sessiz bir ortama gitmeyi teklif edebiliriz. Ortopedik engelli kadınlarla iletişime geçerken eğer karşımızdaki tekerlekli sandalyeyi kullanıyorsa yukarı bakmasını engellemek için oturalım. Eğer kısa süreli bir konuşma yapacaksak ayakta kalabiliriz. Çömelmemeye dikkat edelim. Tekerlekli sandalye kullanan birey kendisi istemediği sürece sandalyesine dokunmayalım. Üzerine bir şey asmayalım, dayanmayalım, Unutmayalım ki bu tip davranışlar tekerlekli sandalye kullanan kadının kişisel alanına müdahale olacaktır. İstemediği takdirde sandalyesini itmeyelim, kaldırmaya çalışmayalım. Tekerlekli sandalye kullanan kadın sandalyesini itmemizi isterse sandalyeyi onun isteği dışında bir yöne doğrultmayalım. Koltuk değnekleri kullanan bir kadın istemediği sürece koluna girmeye çalışmayalım. Koltuk değnekleri kişilerin başkalarından bağımsız olmasını sağlar. Unutmayalım. Koltuk değneklerine izinsiz dokunmayalım. Asla sormadan yerlerini değiştirmeyelim. Bize uzatılan eli sıkarak selamlaşalım. Takma el, kol kullanan ya da ellerinde kollarında ortopedik bir fark olan kişilerin ellerini sıkmaktan çekinmeyelim. Engeller için ayrılan araba, park yerlerini ve tuvaletleri tekerlekli sandalyedeki bireyin hakkını engelleyecek biçimde kullanmamaya dikkat edelim. Zihinsel engelli kadınlarla iletişime geçerken her bireyle iletişim kurduğumuzdaki gibi saygı gösterelim. Sesimizi bir çocuk severkenki gibi inceltmeyelim. Üstten veya aşağılayıcı bir ses tonu ve vücut dili kullanmayalım. Zihinsel engelli kadınların çoğu farklı ihtiyaçları olabilir. İletişime geçeceğimiz kişinin engelini ve nasıl ihtiyaçları olduğunu öğrenelim. Eğer yanında bir refakatçi varsa refakatçi ile değil kadının kendisiyle iletişime geçelim. Kendisi istemediği sürece veya önceden haber vermeden zihinsel engelli bir kadına dokunmayalım. Sabırlı olalım ve karşımızdakinin bizi anladığından emin olalım. Anlamadığını ifade ettiğinde ya da hissettiğimizde daha sade cümlelerle mimik ve vücut dilimizi de kullanarak tekrar edelim. Zihinsel engelli bir kadın o anki his ve düşüncelerini kelimelere dökmekte zorlanıyor olabilir. Karşımızdakinin vücut dilini ve mimiklerine dikkatle takip edelim. Kendimizi dolaysız biçimde ifade etmeye çalışalım. Uzun karmaşık cümlelerden, benzetmelerden ve dolaylı anlatım biçimlerinden uzak duralım. Karşımızdaki kadın konuşma biçimini, mimik ve vücut dilini taklit ederek iletişim kurmaya çalışmayalım. Eğer karşımızdakini anlamadıysak, anlamış gibi yapmayalım. Söylediklerini tekrar etmesini isteyelim. Eğer karşımızdakinin dikkatinin üzerimizde olmadığını fark edersek, dikkatini çekmeye çalışalım. Neden iletişim kurmak istediğimizi de net biçimde ifade edelim. Eğer karşımızdaki iletişime geçmek konusunda isteksizse ya da iletişim biçiminden rahatsızsa, buna uymaya zorlamayalım. Örneğin göz teması kurmak konusunda isteksiz bir kadını bakış alanı içine girerek göz teması kurmaya zorlamayalım. Acil bir durum veya tehlike söz konusuysa tehlikeyi panik ve korku yaratmadan sakince ve basit bir dille ifade edelim. Ne yapılması gerektiğine dair sade bir dille bilgi verelim. Bazı zihinsel engelli kadınların yanlarında acil durumlarda iletişim kurulacak kişilerin numaraları olabilir. Böyle bir bilginin olup olmadığını öğrenelim. 1-2 Engelli kadınlarla grup çalışması. Kadınların ve engelli bireylerin hem resmi eğitim sistemine erişimlerini engellenir hem de toplumdan bilinmeyen, akıl ermeyen, yanlış bilen kişiler olarak konumlandırılırlar. Engelli kadınlar ise bu durumdan en fazla zarar gören gruplardandır. Oysa ki her birey gibi engelli kadınların da hayat deneyimlerinden edindikleri birçok bilgileri vardır. Fakat bunun her zaman farkında değildirler. Engelli kadınlarla yapılacak grup çalışmaları, engelli kadınların bu bilgi ve deneyimlerinin farkına varmalarını sağlar. Kadınlara yönelik her grup çalışmasının, grup çalışmasına katılan kim olursa ve konu ne olursa olsun amacı kadınları güçlendirmek olmalıdır. Bora 2014. Bu durumda engelli kadınlara yönelik veya engelli kadınların daha dahil oldukları grup çalışmalarında amaçlanan yalnızca yaşam deneyimlerinin paylaşılması değil, paylaşım yoluyla farkına varmak, dönüşüm yaratmak olacaktır. Kadın örgütlerinin birçoğunun uyguladıkları farkındalığı artırmayı ve güçlendirmeyi amaçlayan eğitim programları bulunmaktadır. Bora'ya göre kadın eğitimi aşağıdakileri yapmalıdır. Yaşları, toplumsal konumları, medeni halleri ne olursa olsun kadınların öğrenme ihtiyaçlarını yanıtlayacak biçimde düzenlenmelidir. Kadınların deneyimlerine değer verilmeli, bunlardan hareket etmelidir ve onların kendilerine güvenlerini artırmayı amaçlamalıdır. Hiyerarşik bir yaklaşım değil, işbirliğini öne çıkaran bir yaklaşım benimsenmelidir. Kadınların toplumsal işlevlerini dikkate alan, bunlarla ilişki kuran farklı öğrenme yolları izlenmelidir. Bora 2017. Engelli kadınlarla yapılacak grup çalışmalarında da kadınlarla yapılacak grup çalışmalarındaki temel ilkeler benimsenmeli, uygulanmalıdır. Bu bölümde bu temel ilkeleri tekrarlamak yerine engelli kadınların dahil oldukları gruplarda özellikle üzerinde durulması gereken noktaları vurgulayacağız. Bu çerçevede öncelikle eğitim programlanırken ve uygulanırken tıpkı yaş, toplumsal konum, medeni hal gibi engellilik durumu da kadınların öğrenme ihtiyaçlarını cevaplayacak biçimde dikkate alınmalıdır. Engelli kadınların öğrenmeye dair bir engelleri yoksa diğer kadınlardan daha yavaş veya daha zor öğrenecekleri varsayılmamalı, grup içerisindeki diğer kadınlar gibi ihtiyaçları öğrenilerek buna göre davranılmalıdır. Grup çalışması yapılmadan önce kadınlarla iletişime geçeceksek, gruptaki herhangi bir kadının özel bir ihtiyacının olup olmadığı öğrenilmelidir. Burada amaç, grupta engelli bir kadının olup olmayacağını öğrenmek değil, farklı ihtiyaçları olan kadınları da grup çalışmalarına dahil edebilmektir. Grup içerisindeki farklı konum ve gruplardan olan kadınların birbirlerine önyargıyla yaklaşmamaları sağlanmalı, özellikle engelsiz ve engelli kadınların bir arada olduğu karma gruplarda kolaylaştırıcılar, ötekileştirici tutum ve tavırların takınılması engellenmelidir. Grup çalışmasının yapılacağı grubun içerisinde engelli kadınlar olsun veya olmasın, çalışmalarımızın tekerlekli sandalye için erişilebilir mekanlarda düzenlenmesine özen gösterelim. Eğitimlerimizi girişi düz olan veya uygun eğime sahip bir rampası olan, giriş katta olan veya tekerlekli sandalyenin rahatça girebileceği bir asansörü bulunan salonlarda düzenleyelim. Sandalyeleri tekerlekli sandalyenin yerleşebileceği boşluklar ayarlayarak düzenleyelim. Engelli tuvaleti bulunan ve kullanılır durumda olan salonlar kullanalım. Grupta işitme engelli kadınlar varsa ve grubun geri kalanı işaret dili bilmiyorsa grupla iletişimi sağlayacak işaret dili tercümanları ile çalışalım. İşaret dili tercümanı tüm işitme engelli kadınların görebileceği bir yerde durmalıdır. Gruptaki kolaylaştırıcı herkesin konuşurken tercümana değil konuştukları kadına yönelmesini sağlamalıdır. Grup çalışmalarında kullanılacak yazılı materyaller varsa bunları Braille 6 nokta alfabesiyle ile de basmaya çalışalım. Eğer mümkün değilse bu materyalleri sesli biçimde grup içinde okuyalım. Grupta az görenlerin olması ihtimalini göz önünde bulundurarak yazılı materyalleri büyük fontlarla, örneğin 16 font alalım. Zihinsel engelli çocuğu olan kadınlar için çocuklarını güvenle bırakabilecekleri, eğitim yerinden uzakta olmayan ve konuyla ilgili bir uzmanın gönüllü veya profesyonel olarak çocuklarla ilgileneceği ayrı bir oda ayarlayalım. Aslında bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ya da yakını olan tüm kadınlar için bu tip bakım olanakları yaratmaya çalışalım. Tüm bunları yapmak mümkün görünmeyebilir. Fakat bulunduğumuz ildeki engelli örgütleriyle iletişime geçerek yukarıdaki koşulları yerine getirebiliriz. Örneğin işitme engelli dernekleriyle birlikte çalışan bir işaret dili tercümanı olabilir. Veya dernekteki duyan ve konuşan bir üye tercümanlık yapabilir. Aynı şekilde ortopedik engelli derneklerinin mekanları erişilebilir olabilir. Görme engelli örgütlerinin Braille alfabesinde çıktı almaya mümkün kılacak yazıcıları olabilir. Böylece şehrimizdeki engelli örgütleriyle de iletişime ve işbirliğine girmiş oluruz. 2. Örgütlenme. 2.1. Örgütlenme. Her birey gibi engelli kadın ve bireyler de ifade ve örgütlenme özgürlüğüne sahiptirler. Örgütlenme özgürlüğü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Madde 20, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 11 ve diğer insan hakları sözleşmeleri altında düzenlenmiştir. Bununla birlikte engelli örgütlenmeleri hem engelli bireyler için fırsatların eşitlenmesine dair standart kuralları Kural 18 ile hem de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Madde 29 kapsamında ayrıca güvence altına alınmıştır. Bu madde uyarınca engellilerin siyasal ve toplumsal yaşama katılma hakları çerçevesinde taraf devletler, engellilerin siyasal haklarını ve diğer bireylerle eşit koşullar altında bunlardan yararlanma fırsatını güvence altına alır ve engellileri uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde temsil eden engelli örgütlerinin kurulması ve engellilerin içinde yer almalarının sağlanması için çalışırlar. Engellilerin örgütlenme haklarının Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde açıkça düzenlenmiş olmasının nedeni, Lord ve diğerleri aşağıdaki gibi açıklarlar. Engellilik deneyimine sahip kişiler tarafından kurulan ve yürütülen birlikler, karar alma süreçlerinde engellilerin seslerinin duyulmasını sağlamak için en iyi yerlerdir. Lord ve diğerleri 2007-47. Aynı şekilde kadınların örgütlenme özgürlükleri ve siyasi hayata erkeklerle eşit biçimde katılımı çeşitli sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Örneğin kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesi CEDAW madde 7 C bendi taraf devletlerin kadınlara erkeklerle eşit şartlarda ülkenin kamu ve politik hayatı ile ilgili hükümet dışı kuruluşlara ve derneklere katılma hakkını sağlanmasını zorunlu kılar. Her ne kadar ulusal mevzuatta ve taraf olunan uluslararası sözleşmelerde örgütlenme özgürlüğü açıkça tanımlanmış ve güvence altına alınmış olsa da ülkemizde örgütlenme özgürlüğünün tam anlamıyla uygulandığı söylenemez. Siyasi partilerin, derneklerin ve sendikaların sıklıkla kapatıldığını, örgütlenme özgürlüğü kapsamında nitelendirilecek faaliyetlere katılımlarından dolayı kişilerin cezalandırıldıklarını görmekteyiz. Böylesi bir yaklaşım, engellilerin ve kadınların örgütlenmelerinin önünde bir engel oluşturmaktadır. 1980 askeri darbesinin ürünlerinden biri olan 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun 82. maddesi, sakatlara hizmet amacıyla kurulan derneklerin Körler Federasyonu, Sağır Dirsiz Dernekleri Milli Federasyonu, Ortopedik Özürlüler Federasyonu, Zihinsel Özürlüler Federasyonu olmak üzere 4 federasyon teşkil etmeleri ve bu federasyonların birleşerek Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nu oluşturmaları zorunludur demektedir. Bu madde engelli örgütlerinin bağımsızlıkları önünde engel teşkil etmekteydi ve engelli örgütlerinin vesayet altına alınmaya çalışmalarına dair tartışmalara neden olmuştu. Okur 2002, AKT Gökmen 2007. 2004 yılında kabul edilen 5253 sayılı yeni dernekler kanunu ise engelli örgütlenmelerine dair bu zorunluluğu kaldırmıştır. Yeni dernekler kanunu eski dernekler kanununa göre bazı olumlu değişiklikler sağladıysa da sivil toplumun devletten özerk bir alan olması gerektiğinin kavranmadığı ve aşırı denetleyici ve sınırlayıcı tavrın devam ettiği görülmektedir. Cengiz 2010-19. Bu durum her tür örgütlenmenin ve dışlanan kesimlerin örgütlü mücadelelerinin önündeki en önemli engellerden biridir. 2-2. Engelli kadın örgütlenmeleri. Engellilik ve kadın alanındaki örgütlenmeler hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça önemli kampanyalar yürütmüşler. Birçok kazanım elde etmişler. Hem Türkiye'de hem de dünyada her iki alandaki önemli kazanımların engelli veya kadın örgütlenmelerinin mücadeleleri sonucu elde edildiğini görebiliriz. 2-2-1 Engelli örgütlenmeleri. Engelli örgütlenmelerinin tarihi kabaca 3 döneme ayrılmaktadır. Birinci dönem engelliye yaklaşımda tıbbi modelden etkilenen engellilerin vesayet altına alındıkları dönem. İkinci dönem sosyal yaklaşımdan etkilenen sorunlara sosyal devlet çerçevesinde çözümlerin getirildiği engellilerin kendi sorunlarına sahip çıkmaya başladıkları dönem ve son olarak üçüncü dönem ise hak temelli yaklaşımdan etkilenen engelli hakları hareketinin ortaya çıktığı dönemdir. Yazıcı ve Alimanoğlu Yemişçi 2010-191. Bugün dünyanın her yerinde engellilerin kurdukları ve yürüttükleri örgütlerin sayısı ve faaliyet alanları giderek artmaktadır. Bu örgütler hem ulusal hem de uluslararası ölçekte çalışmalar yürütmekte bölgesel platformlar ve çatı örgütlenmelerle tek tek devletlerin olduğu kadar uluslararası örgütlerin de politikalarını etkilemektedir. Engelli haklarının güvence altına alınması, engelliye dair somut politikaların oluşturulması, yasal düzenlemelerin yapılması, erişebilirliğin artırılması, toplumsal önyargıların değiştirilmesi gibi alanlarda engelli örgütleri her düzeyde mücadele etmektedir. Türkiye'de de engellilere dair örgütlenmeler dünyadaki gibi farklı anlayışlardan etkilenmişlerdir. Türkiye'deki engelli örgütlenmelerinde yaygın olarak iki yapı tespit edilebilir. Bunlardan ilki yardım motivasyonuyla şekillenen örgütlenmeler, ikincisi ise hak temelli örgütlenmelerdir. Türkiye'de engellilik alanındaki ilk örgütlenmeler ilk grup içerisinde değerlendirilebilir ve yardım, hayırseverlik ve himaye kavramları etrafında şekillenmişlerdir. 1950'li yıllara kadar engellilik alanındaki örgütlenmeler engelli örgütü olmaktan çok engelliler için kurulan dernek ve vakıflardır ve hayırseverlerin katılımı ile kurulmuştur. Karar mekanizmalarında da bu kişilerin yer aldığı bu örgütler engelliliğe sağlık temelli yaklaşımı benimsemiştir. Gökmen 2007. Bu tip örgütlenmeler ve benimsedikleri yaklaşımın engelli bireyi bağımlı kılan verili sistemi güçlendirdiğini, engelli bireyin yardımına ve korunmaya muhtaç insanlar olduklarına dair toplumsal yargıları yeniden ürettiğini ve uzun dönemde engelli bireylerin güçlenmeleri önünde bir engel teşkil ettiğini görmekteyiz. Engellilerin öz örgütlenmesinin ise daha geç bir dönemde ortaya çıktığını görüyoruz. Engelli bireylerin toplumdaki dezavantajlı konumları örgütlenmelerinin önünde de engel olmuştur. Yakın dönemde ortaya çıkan engelli örgütlerinin hepsinde yukarıda bahsedilen yaklaşıma alternatif bir yaklaşım gelişmemiş olsa da genel olarak hak temelli yaklaşım ve engellilerin öz örgütlenmesi esas alınmaktadır. Arıkan'ın ABD ve İngiltere'deki engelli hareketlerinden yola çıkarak vurguladığı aşağıdaki amaçlar bahsedilen hak temelli örgütlenmeye dair fikir verecektir. Özürlülerin kendi seslerini dayanışma içinde toplumda en etkili şekilde duyurmak, özürlülerin bağımsızlığı ve kendi kaderini belirleme ilkesini hayata geçirmek, özürlü bireylerin toplumla gerçek anlamda bütünleşmelerinin önündeki engelleri yıkmak ve savunuculuk yapmak üzere kendi inisiyatiflerinde olan örgütler oluşturmak, özürlü bireylerin özel ve kamusal yaşamlarını etkileyen ve düzenleyen her türlü yasayı özürlülere yönelik ayrımcı hükümlerden tümüyle arındırmak. Arıkan 2002. Özellikle engellileri, kadınları ve diğer dezavantajlı grupları sosyal güvenceden yoksun kılan, istihdam alanından uzaklaştıran ya da güvencesiz esnek çalışma alanlarına hapseden neoliberal politikalar ile aileyi ön plana çıkaran kadınları, engellileri ve özellikle de engelli ve engelli yakınını aileye bağımlı kılan yeni muhafazakar akımlara karşı hak temelli örgütlenmelerin önemi giderek daha fazla hissedilmektedir. Böylesi bir örgütlenme ile engelliler hem ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen haklarını bilinir hale getirecek, bu hakları kullanacak, hem de hakların uygulanmasını izleyecek ve raporlayacaktır. Gül 2008. Bu örgütlenmenin en önemli başarılarından bir tanesi ise engelli konusunda en önemli uluslararası araç olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin imzalanması olmuştur. Zira metnin içeriği büyük ölçüde engelli örgütlerinin katkı ve müdahaleleriyle şekillenmiştir. İşyeri ve Kambur 2008.